A24 sayfa 38. Sıra bize gelmişti. Holmes bileğime dokundu. Bu harekete geçme sinyaliydi. Birlikte sessizce döşemedeki kapağa doğru gittik. Usulca yürümemize rağmen adımlarımız eski döşemeyi gıcırdatmış olmalıydı. Çünkü Amerikalımız aniden açık kapaktan başını uzatıp endişeyle etrafına bakındı. Yüzünü bize doğru çevirdiğinde bakışlarında şaşkınlık ve hiddet okunuyordu. Kafasına doğrultulmuş iki silahı fark ettiğinde ise hiddet yerini utangaç bir sırıtmaya bıraktı. Yukarı çıkmaya çalışırken gayet soğukkanlıydı. Şu işe bakın. Sanırım benden bir kişi fazlasınız, Bay Holmes. Hikayeme inanmış numarası yaptınız ve galiba daha en başından itibaren beni salak yerine koydunuz. Peki, beyefendi, tebrik ediyorum. Siz kazandınız. Ve göz açıp kapayıncaya kadar tabancasını çekip iki el ateş etmişti. Sanki kalçama kızgın bir demir bastırılmış gibi ani bir yanma hissi duydum. Holmes tabancasını adamın kafasına indirdiğinde bir çatır çatırtı sesi geldi. Yüzün kana bulanmış adamın yere serildiğini gördüm. Holmes başka silah olup olmadığını anlamak için üstünü aradı. Ardından arkadaşımın güçlü kollarını hissettim. Beni kaldırıp sandalyeye doğru götürdü. Yaralanmadın değil mi Watson? Tanrı aşkına yaralanmadığını söyle. O soğuk maskenin ardındaki bağlılığın, sevginin derinliğini hissetmek, yaralanmaya, defalarca yaralanmaya değerdi. Berrak, keskin gözler bir an için bulandı. Kıpırtısız dudaklar titriyordu. İlk defa muhteşem bir beynin yanı sıra muhteşem bir kalbin parıltısını da gördüm. Onca yıllık mütevazi fakat samimi hizmetim, duyguların bu şekilde açığa vurulmasıyla mükafatlandırılmıştı. Önemli bir şey değil Holmes, sadece ufak bir sıyrık. Çakısıyla pantolonumu kesip açtı. Derin bir oh çekip, haklısın diye bağırdı. Ciddi bir yaralanma değil. Yüzünde sersemlemiş bir ifadeyle ayağa kalkmak üzere olan katile yiyecekmiş gibi bakarken, arkadaşımın yüzünde kararlılık okunuyordu. Seninki de öyle. Watson'ı öldürmüş olsaydın bu odadan sağ çıkamazdın. Şimdi, beyefendi bakalım bize neler anlatacaksınız? Amerikalı hiçbir şey söylemedi. Sadece oturuyor ve çok sert bakıyordu. Holmes'un koluna dayandım. Birlikte gizli kapağa doğru gittik. Eğilip aşağıdaki küçük kilere göz gezdirdik. Evans'ın aşağıya götürdüğü mumun ışığı kileri aydınlatıyordu. Paslanmış makine yığınını, büyük kağıt rulolarını, boş şişeleri ve küçük bir masanın üstüne özenle konmuş küçük düzgün desteleri gördük. Baskı makinesi bir kalpazanın malzemeleri. Sendeleyerek yavaşça ayağa kalkmaya çalışan, ardından tekrar sandalyesine yığılan Evans, ''Evet beyefendi'' dedi. Londra'nın şimdiye dek gördüğü en muhteşem kalpazan. Makine Prescott'un, masadaki destelerse her biri 100 pound değerinde olan ve her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz 2000 Prescott parasıdır. Sizin olsun beyler. İsterseniz pazarlık deyin. Ben de defolup gideyim. Holmes güldü. Biz böyle şeyler yapmayız, Bay Evans. Bu ülkede kaçabileceğiniz bir güzergah yoktur. Prescott denen adamı siz vurdunuz, öyle değil mi? Evet beyefendi. Kavgayı kendisi başlatmasına rağmen bunun için 5 yıl hapis yattım. Aslında çorba kasesi büyüklüğünde bir madalya vermeleri gerekirken 5 yıl hapis cezası verdiler. Kimse Prescott parasını bir İngiltere bankasının parasından ayırt edemezdi. Adamı ortadan kaldırmasaydım Londra Prescott paralarına boğulmuş olurdu. Paraları nerede yaptığını benden başka hiç kimse bilmiyordu. Buraya gelmek istememin neresi şaşırtıcı? Tuhaf bir ismi olan bu çılgın, ahmak böcek bilimcinin kilerin tam tepesinde kurulduğunu ve asla odasını terk etmediğini anladığımda adamın başımdan sağmak için elimden geleni yapmak zorunda kalmanın neresi şaşırtıcı? Belki de en iyisi onu öldürmekti. Bunu kolayca yapabilirdim. Fakat diğeri de silahlı olmadıkça ateş etmeye başlamayan yumuşak kalpli biriyim. Nerede hata yaptığımı söyler misiniz Bay Holmes? Bu malzemeleri kullanmadım. Yaşlı cesede zarar vermedim. Beni neyle suçluyorsunuz? Şimdilik sadece cinayete teşebbüs etmekte. Fakat bu bizim işimiz değil. Sonraki aşamada bununla ilgilenirler. Halihazırda tek istediğimiz şey sizin gibi sempatik biri. Lütfen yarın da telefon et, Watson. Hiç beklemedikleri bir gelişme sayılmaz. Katil Evans ve olağanüstü üç garip buluşuyla ilgili gerçekler bunlardı. Zavallı yaşlı arkadaşımızın yıkılan hayallerinin yarattığı şoktan çıkamadığını öğrendik. Gökyüzündeki şatosu yere düştüğü zaman dostumuz enkazın altında kaldı. En son Brixton'daki bir bakım evinde olduğunu duyduk. Prescott'un malzemelerinin keşfedildiği gün Yard'da bayram havası esti. Prescott ölmüştü ancak Yard'dakiler malzemelerin varlığından haberdar olmalarına rağmen yerini tespit edememişlerdi. Bir kalpazan tek başına kamusal tehdit sınıfı oluşturma potansiyeline sahip olduğu için Evans gerçekten de mükemmel bir iş çıkarmış ve kriminal soruşturma departmanının kodamanlarının geceleri daha rahat uyumasını sağlamıştı. Suçlunun bahsettiği çorba kasesi büyüklüğündeki madalyayı seve seve verebilirlerdi. Fakat kıymet bilmez hakim kürsüsünden çıkan karar o kadar da iyi niyetli değildi. Katil geldiği gölgelerin içinde geri döndü. Tor Köprüsü Problemi. Charing Cross'taki Cox ve Ortakları Bankası'nın kasa dairesindeki kapağında ismimin Hindistan ordusunda görevli tıp doktoru John H. Watson yazıda olduğu seyahat yorgunu ve yıpranmış teneke bir evrak çantası vardı. Neredeyse tümü Bay Sherlock Holmes'un farklı zamanlarda incelemek zorunda kaldığı tuhaf problemleri anlatan vakaların kayıtları olan kağıtlarla tıka basa doludur. Bu vakaların bir kısmı enteresan olmakla birlikte sonuçsuz kaldığı için anlatılsa bile ilgi çekmezdi çünkü verebileceğimiz nihai bir açıklama yoktu. Çözümsüz bir problem öğrenciyi cezbedebilir fakat sıradan okuyucunun canını sıkması ihtimali düşüktür. Şemsiyesini almak için evine geri dönen Bay James Pillmore'un sırra kadem basması bu bitmemiş öykülerden biridir. Yine aynı derecede tuhaf Alice Kotrası vakası da çözüme kavuşturulamamıştır. Alice bir bahar sabahı küçük bir sis parçasının içine dalmış ve bir daha çıkamamıştı. O zamandan beri Kotra'dan ve mürettebatından haber alınamadı. Bahsetmeye değer üçüncü vaka tanınmış gazeteci ve diyalogcu Isidore Persano'nun içinde bilim dünyasının ilk kez gördüğü garip bir solucan olan bir kibrit kutusu önünde aklını kaçırmış halde bulunmasıdır. Bilinmezliğini koruyan bu vakaların yanı sıra her türlü engeli aşıp yayınlamamız mümkün olsa soylu çevreleri dehşete düşürecek nitelikteki aile sırları ile ilgili bir takım olaylar da var. Bizim açımızdan böylesi bir güven ihlalinin kabul edilemez olduğunu ve arkadaşım enerjisini bu konuya yöneltecek zaman bulduğunda bu tip kayıtların ayıklanıp yok edileceğini söylememe bile gerek yok. Ve son olarak gereği büyük saygı duyduğum kişinin ününe karşı halkta bıkkınlık hissi yaratarak ters tepki vereceğinden korkmasam, şimdiye dek çoktan yayını hazırlamış olacağım irili ufaklı vakalar kalıyor. Bunlardan bir kısmının çözüm sürecinde ben de yer aldığım için tanık sıfatıyla konuşabilirim. Diğerlerinde ya vakaya dahil değildim ya da o kadar küçük bir rolüm vardı ki bu olaylar ancak üçüncü şahıs tarafından anlatılabilirdi. Aşağıdaki öykü tanık olduğum vakalardandır. Sert bir Ekim sabahıydı. Hem giyiniyor hem de evimizin arkasındaki avluyu süsleyen bir başına öylece duran çınar ağacının kalan son yapraklarının nasıl savrulup döküldüğüne bakıyordum. Kahvaltı etmek için aşağı inerken Holmes'u depresif bir ruh halinde bulacağımı düşündüm. Çünkü arkadaşım bütün büyük sanatçılar gibi çevresinde olup bitenlerden çok çabuk etkilenirdi. Fakat beklediğimin aksine Holmes kahvaltısını neredeyse bitirmişti. Canlı ve neşeliydi. Keyifli olduğu için anlara damgasını vuran sinsi bir sevinç içindeydi. Demek yeni bir vaka, öyle mi Holmes? Tümden gelim yeteneği kesinlikle bulaşıcı bir şey, Watson. Sırrımı çekip çıkarmanı sağladı. Evet, yeni bir vaka. Bir aylık önemsiz işler ve durgunluk periyodu sonrasında tekerleklerimiz bir kez daha dönmeye başlıyor. Peki bir sırrınızı benimle paylaşır mısınız? Paylaşacak fazla bir şey yok. Yine de yeni aşçımızın bize lütfettiği 2 adet katı yumurtanı yerken konuyu tartışabiliriz. Yumurtaların durumu dün holdeki masada gözüme ilişen Family Herald dergisiyle bağlantılı olabilir. Yumurta pişirmek gibi önemsiz bir konu bile zamana karşı duyarlı ve o harika dergideki aşk hikayesini zıt bir dikkati gerektirir. Çeyrek saat sonra masa temizlenmişti. Holmes'la karşılıklı oturuyorduk. Cebinden bir mektup çıkardı. Altın Kralı Neil Gibson'ın ismini duydun mu? Amerika senatörü mü kastediyorsunuz? Doğru. Bir ara Batı eyaletlerinden birinin senatörüydü. Fakat asıl ünü altın madenciliği işinden geliyor. Dünyanın en büyük altın üreticisi. Evet, kim olduğunu biliyorum. Bir süredir İngiltere'de yaşıyor olmalı. İsmi çok, çok tanıdık geldi. Evet, 5 yıl kadar önce Hampshire'da büyük bir arazi satın aldı. Karısının trajik sonundan da büyük ihtimalle haberim vardır. Tamam, şimdi hatırladım. Bu yüzden ismi tanıdık geldi. Ancak detaylar konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Holmes eliyle sandalyenin üstündeki gazeteleri işaret etti. Vakanın önüme geleceğini hiç düşünmemiştim. Bilseydim hazırlığımı yapardım. Gerçek şu ki, problem son derece sansasyonel olmasına rağmen zorluk çıkarmıyor gibi görünüyor. Sanığın enteresan kişiliği kanıtların netliğini gölgelemiyor. Tahkikatı yürütüp hüküm veren jüri heyetinde ve ayrıca polis mahkeme tutanaklarında benimsenen görüş bu. Dava şu an Winchester'daki Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Korkarım boşuna çabalamış olacağız. Gerçekleri keşfedebilirim basın fakat değiştiremem. Tamamen yeni ve beklenmedik kanıtlar gün ışığına çıkmadıkça müşterimin umutlanması için hiçbir neden göremiyorum. Müşteriniz? Ha, doğru söylememiştim. Galiba senin çapraşık Geriye doğru anlatma alışkanlığın bana da geçti. Önce mektubu oku. Bana uzattığı ve kendinden emin, buyurgan birinin kaleme aldığı mektupta şunlar yazılıydı. Claridge's Oteli, 3 Ekim. Sevgili Bay Sherlock Holmes, Tanrı'nın şimdiye dek yarattığı en mükemmel kadını kurtarmak için mümkün olan her şeyi yapma. Öylece durup ölüme gidişini seyircisiz kalamam. Olan biteni değil açıklamak. Açıklamaya teşebbüs bile edemiyorum. Fakat Bayan Dunbar'ın masum olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Gerçeklerden haberiniz var. Kimin yok ki? Yaşananlar herkesin dilinde. Hanımefendi savunmasız kaldı ve bu lanet olası adaletsizlik beni deli ediyor. Bu kadının karıncayı bile incitmeyecek kadar hassas bir kalbi vardır. Yarın saat 11'de sizi ziyaret edeceğim. Karanlıklar içinde cılız da olsa bir ışık parıltısı görüp görmediğinizi öğrenmek istiyorum. Belki elimde ipucu olduğunu farkına varmadığım bir ipucu vardır. Ne olursa olsun tüm bildiklerim, tüm sahip olduklarım ve ben emrinize amadeyiz. Yeter ki Bayan Dunbar'ı kurtarın. Müşterinize samimiyetle inanıyorsanız, lütfen şimdi onları bu vakaya odaklayın. Saygılarımla. J. Neil Gibson. Sherlock Holmes kahvaltı sonrası piposunun küllerini boşaltıp pipoya yeniden tütün koyarken, işte böyle dedi. Beklediğim kişi bu beyefendi. Hikayeye gelince gazetelerde yazılanları teker teker okuyacak vaktin yok. Bu yüzden gerçekten ilgini çektiyse konuyu kısaca özetleyebilirim. Bu adam dünyanın en büyük finansal gücüdür ve anladığıma göre çok sert ve korkutucu biri. Trajedinin kurbanı karısıydı. Hakkında gençlik yıllarına elveda demiş bir bayan olduğu hariç hiçbir şey bilmediğim bu kadın açısından bakıldığında, iki küçük çocuğun eğitiminden sorumlu, çok alımlı bir dadının evdeki varlığı yıpratıcı olmalıydı. Bu üç kişi trajedinin kahramanları. Ortasında saray yavrusu eski bir malikanının bulunduğu, görkemli arazi, trajedinin yaşandığı yer. Ve sıra trajedide. Adamın karısı gecenin bir vakti evin neredeyse yarım mil uzağında bulundu. Üstünde akşam yemeği için giydiği elbise, omuzlarında şal vardı ve beyni bir revolver kurşunuyla parçalanmıştı. Cesedin yanında silah ve etrafta cinayete işaret eden bir ipucu yoktu. Kadının yanında silah yoktu. Watson, buna dikkat et. Suç akşam geç vakitlerde işlenmiş gibi görünüyor. Ceset Avalanı bekçisi tarafından saat 11 civarında bulundu. Polis ve doktorun incelemesinin ardından eve götürüldü. Çok mu kısaltarak anlatıyorum? Net olarak takip edebiliyor musun? Her şey gayet net. Fakat neden dadıdan şüpheleniyorlar? Çünkü çok dolaysız bir kanıt var. Dadının gardırobunun dibinde bir mermisi kullanılmış ve kalibresi kurbanı öldüren mermiye uyan bir revolver bulundu. Gözleri bir noktaya takıldı. Kelimeleri kesik kesik tekrarladı. Gardırobunun dibinde. Ardından sessizliğe gömüldü. Bir düşünce serisinin harekete geçtiğini görüyordum. Araya girmem saçma olurdu. Aniden silkelenerek hareketli yaşama geri döndüğünde, ''Evet Watson, silah orada bulundu.'' dedi. ''Çok kötü değil mi?'' Bu yüzden iki jüri düşündü. Ayrıca ölen kadının üstünden çıkan not var. Dadı kadının tam da öldürüldüğü yerde onunla bulaşacağını yazmış ve imzalamış. Buna ne diyorsun? Ve son olarak cinayet için sebep var. Senatör Gibson çekici bir bey. Söylenenlere bakılırsa dadı işverenin ısrarlı ilgisini çoktan üzerine çekmişti. Karısı ölürse kim bu genç bayandan daha uygun bir eş adayı olabilirdi? Aşk, servet, güç, tümü orta yaşlı birinin hayatına bağlı. Çirkin. Watson çok çirkin. Evet, gerçekten de öyle Holmes. Suçun işlendiği sırada başka bir yerde olduğunu ispatlayamıyor. Tam tersine o saatte aşağıda, Tor Köprüsü yakınında olduğunu itiraf etmek zorunda kalmış. İnkar edemiyor çünkü oradan geçen bir köylü dadıyı görmüş. Söylenecek başka bir şey yok gibi. Şimdilik Watson, şimdilik. Bu korkuluklu, geniş, taş köprü, uzun, derin ve sazlarla çevrili Tor Gölü'nün en dar kısmı üstündeki geçiş noktası. Kadın köprünün başında yerde cansız yatıyormuş. Temel gerçekler bunlar. Saat 11 değil ama yanılmıyorsam erkenci müşterimiz de geldi. Biri kapıyı açmıştı fakat söylediği isim duymayı beklediğimiz isim değildi. Bay Marlowe Bates ikimize de bir şey çağrıştırmadı. Korku dolu gözleri, seyiren yüz hatları ve çekingen tavrıyla oldukça gergin görünen zayıf bir adamdı. Profesyonel gözlemlerime dayanarak kesinlikle bir sinir krizinin eşiğinde olduğunu söyleyebilirdim. Holmes, tedirgin gibisiniz Bay Bates. Lütfen oturun dedi. Korkarım size fazla vakit ayıramayacağım çünkü saat 11'de bir randevum var. Ziyaretçimiz soluk soluğa kalmış gibi güçlükle nefes alıyor, kısa cümlelerle konuşuyordu. Biliyorum. Bay Gibson geliyor. Bay Gibson patronumdur. Mülkünün idarecisiyim. Bay Holmes o adam alçağın tekidir. Cehennem kaçkını bir alçak. Sert bir dil Bay Bates. Vurucu olmak zorundayım Bay Holmes. Çünkü zamanım çok kısıtlı. Geldiğinde beni burada görmesi kesinlikle istemem ve neredeyse gelmek üzeredir. Bay Gibson'ın sekreteri Bay Ferguson, beyefendinin sizinle randevusu olduğunu ancak bu sabah söylediği için daha erken gelemedim. Ve siz de Bay Gibson arazisinden sorumlusunuz. Kendisini bilgilendirdim. Birkaç hafta içinde uğursuz esaret zincirlerini silkip atmış olacağım. Katı bir adam Bay Holmes. Çevresindeki herkese karşı son derece katı. Genelde uyandırdığı hayırsever bir imajı, özellikle günahlarını gizleyen bir kalkan. Fakat baş kurbanı karısıydı. Ona acımasızca davranıyordu. Evet beyefendi, acımasızca. Nasıl öldüğünü bilmiyorum fakat Bay Gibson'ın zavallı kadının hayatını cehenneme çevirdiğinden eminim. Tropikal iklim insanıydı. Şüphesiz sizin de bildiğiniz gibi Brezilya asıllıydı. Hayır, bilmiyordum. Tropikal iklimde doğmuş bir tropikal iklim kadını. Güneşin ve tutkunun çocuğu. Bay Gibson'ı güneş ülkesi kadınlarının sevebileceği gibi sevdi. Fakat fiziksel cazibesini yitirmeye başladığında, beyefendiyi ona bağlayan hiçbir şey kalmadı. Hepimiz hanımefendiyi severdik. Çektiklerini anlayabiliyor ve karısına bu şekilde davrandığı için beyefendiden nefret ediyorduk. Fakat Bay Gibson, güven uyandırmayı iyi bilen kurnaz bir adamdır. Size söylemek zorunda olduğum şeyler bundan ibaret. Dış görünüşüne aldanmayın. Arkada çok daha fazlası var. Şimdi gidiyorum. Hayır, beni alıkoymayın. Gelmek üzeredir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin Türkçe yazılışları. Brixton. Brixton. Tor köprüsü. Thor. Charing Cross. Charing. Cross. Cox ve ortakları. Cox. James Pillmore. James Pillmore. Alicia. Alicia. Isidore Persano. Isadora Persano. Family Herald. Familye. Herald. Neil Gibson. Neil Gibson. Hampshire. Hampshire. Winchester. Winchester. Claridge's Oteli. Claridge's. Bayan Dunbar. Dunbar. J. Neil Gibson. Neil. Gibson. Billy. Billy. Bay Marlowe Bates. Marlowe. Bates. Bay Ferguson. Ferguson. Ayrım sonu, sayfa 55.